sıradan görünümlü bir komşunun aslında gizli bir milyoner olduğunu öğrenseniz ne düşünürdünüz? Çoğu zaman zenginlik hakkındaki algılarımız yanıltıcıdır ve gerçek zenginlik gösterişten uzak bir yaşam tarzında gizlidir. Bu bölümde zenginliğin görünmeyen yüzünü keşfedeceksiniz. Gerçek varlık nasıl biriktirilir, zenginlerin ortak alışkanlıkları nelerdir ve gelir ile servet arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? Bu bölümü dinlediğin için teşekkürler. Yapay Zeka Kitap Kulübü.
Biliyor musun 10 tane gerçek milyonerle aynı masada akşam yemeği yediğini hayal et.
Hı hı, oldukça ilginç bir ortam.
Aynen. Üst düzeyde bir bankacı tam olarak işte bu durumu yaşadı ve yani o insanlara bakıp kelimenin tam anlamıyla şoka girdi.
Neden ki?
Çünkü büyük bir şaşkınlıkla şey dedi. Yani bunlar milyoner olamaz. Milyoner gibi giyinmiyorlar, öyle davranmıyorlar falan dedi.
Beklentisi çok farklıydı tabii.
Kesinlikle. Etrafındaki o şatafatlı zenginlik imajına uymamaları onu resmen hayal kırıklığına uğratmıştı. Teksaslıların bayıldığım o harika deyim aklıma geliyor tam burada. Şey derler hani kocaman şapkası var ama hiç ineği yok.
Ah evet, çok çok doğru bir laf o.
Değil mi? Yani dışarıdan bakıldığında her şey mükemmel duruyor ama içeride asıl değer yaratan hiçbir şey yok. Acaba hepimiz zenginliği sadece giyilen pahalı bir kostüm sanıp statü sembollerine mi aldanıyoruz diye sormadan edemiyorum.
Yani o bankacının düştüğü devasa bir yanılgı var aslında ortada. Servet sahibi olmakla yüksek tüketim kapasitesine sahip olmayı tamamen birbirine karıştırıyor.
Hı hı, ikisi bambaşka şeyler çünkü.
Aynen öyle. Masadaki o bankacının kolunda 5000 dolarlık bir saat var mesela. Kapıda da kiraladığı son model ithal lüks bir araba duruyor.
Vay canına, tam bir gösteriş.
Evet, ama araştırma verilerine baktığımızda o karşısındaki gerçek milyonerlerin çoğunun o saatin onda birini bile saatlerine harcamadığını görüyoruz.
Yok artık, gerçekten mi?
Evet, gösterişli ithal arabalar yerine şey kullanıyorlar, eski model ve genellikle yerli araçlar. Yani yoldan geçen birine sorsan o bankacı kesinlikle onlardan çok daha zengin görünür.
Kesinlikle, ben de dışarıdan baksam öyle düşünürdüm.
Ama işte hesap cüzdanlarının matematiği bambaşka bir gerçeği haykırıyor bize.
Ya ama burada biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Dürüst olalım. O bankacının ya da ne bileyim üst düzey bir şirket avukatının dünyasında yaşıyorsan,
evet,
o pahalı saati takmazsan veya o lüks arabaya binmezsen masada pek ciddiye alınmazsın yani. Müşteriler falan senin başarından şüphe eder herhalde.
Hı hı. Sosyal baskı kısmı var işin.
Aynen. Yani bu lüks harcamalar sadece körü körüne bir şey mi, tüketim çılgınlığı mı? Yoksa o acımasız kurumsal ekosistemde var olabilmek için ödenmesi gereken bir hayatta kalma vergisi mi?
Çok haklı bir nokta bu aslında. Belirli mesleklerde sosyal kanıtın bir maliyeti olduğu doğru. Yani takım elbiseniz bir nevi zırhınızdır orada.
Kesinlikle öyle.
Ancak sorun bu verginin kontrolden çıkıp kişinin kendi servet inşasını sabote etmesinde başlıyor. İncelediğimiz araştırmadaki o çarpıcı örneğe bakalım istersen.
Hangi örnekti o?
Şu 50 yaşındaki mobil ev satıcısı Bubba var ya, onu düşün.
Ha evet, hatırladım.
Yıllık geliri 90 bin dolar ve çalışarak tam 1.1 milyon dolar net servet biriktirmiş adam.
İnanılmaz bir rakam gerçekten.
Öyle. Diğer tarafta ise 51 yaşındaki avukat Ford var. Yıllık geliri 92 bin dolar.
Yani baba ile hemen hemen aynı seviyede.
Birebir aynı neredeyse. Ama o saygın, görünüşte çok zengin avukatın bunca yıla rağmen biriktirebildiği servet sadece 226 bin dolar.
Şaka yapıyorsun. Aradaki fark devasa.
Maalesef gerçek bu.
Yani aynı parayı kazanıyorlar ama aralarında kelimenin tam anlamıyla uçurum var. Neden peki?
Çünkü yatırım stratejileri çok farklı.
Çünkü avukat o hayatta kalma vergisini öderken aslında kendi geleceğini ipotek altına alıyor, değil mi? Lüks arabalar, özel kulüp üyelikleri derken parası sürekli eriyor.
Tam olarak bu. Burada meselenin tamamen neye yatırım yaptığınızla ilgisi var. Avukat gelirini galeriden çıktığı an değerinin %20'sini kaybeden statü sembollerine gömüyor hep.
Yazık gerçekten. Oysa baba gibi insanların böyle bir statü baskısı yok hayatlarında.
Rahatlar tabii.
Madem pahalı zevkleri yok, peki bu parayı nereden buldular?
Onlar paralarını değer kazanan, kendileri uyurken bile onlara para kazandıran o bileşik getirili yatırımlara yönlendiriyorlar.
Çok akıllıca.
İşin ilginç yanı ne biliyor musun? Toplumda bu insanların parayı aileden bulduğu, hani miras yediği sanılır.
Tabii genelde hepimiz öyle düşünürüz.
Ama veriler bize milyonerlerin %80'inin, bak altını çiziyorum, %80'inin ilk kuşak zengin olduğunu kanıtlıyor.
Vay canına, kendi başlarına yapmışlar yani.
Aynen öyle. Çoğu kaynakçı, haşere ilaçlamacı veya işte mobil ev parkı sahibi gibi oldukça sıkıcı işler yapıyor aslında. Yarısından fazlası da hayatları boyunca bir dolar bile miras almamış.
Ya bu bana şunu düşündürtür o, avukatın o gösterişli hayatı aslında hızla dönen bir koşu bandı gibi resmen.
Çok doğru bir benzetme.
Yani maaşı arttıkça koşu bandının hızı da artıyor. Daha pahalı tatiller, işte ne bileyim daha lüks arabalar alıyor kendine.
Hı hı, hiç bitmeyen bir yarış.
Sürekli koşuyor, inanılmaz efor sarf ediyor ama finansal olarak bir milim bile ileri gidemiyor adam. Hatta yorulup düşme riski her geçen gün artıyor bence.
Kesinlikle.
Oysa baba gösterişsiz ama sağlam adımlarla kendi yolunda yürüyüp o dağa sessizce tırmanıyor.
Harika bir analiz oldu bu. Avukat sadece yüksek gelirli bir tüketici. Buba ise gerçek bir sermaye biriktiricisi. Tüketim odaklı bir hayat tarzı psikolojik olarak da insanı inanılmaz derecede tüketiyor.
Orası kesin. Sürekli bir stres ve baskı.
Çünkü statü endişesi hiç bitmeyen, sonu olmayan bir oyun. Her zaman sizden daha iyi arabası, daha büyük evi olan biri çıkacaktır karşına.
Hep bir fazlası var çünkü.
Aynen. Buba gibi milyonerler vitrine para harcamak yerine çalışmadan 10 yıldan fazla rahatça yaşayabilecekleri bir birikim fonu oluşturmayı seçiyorlar.
İnanılmaz bir rahatlık olmalı bu.
Öyle. Finansal özgürlüğü başkalarının gözündeki o anlık statü onayını tercih ediyorlar. Bu sadece şey değil yani, akıllıca bir matematiksel strateji değil. Aynı zamanda muazzam bir psikolojik özgürlük alanı yaratıyor insana.
Şimdi dönüp bugün sırf statü için yaptığın o son harcamayı bir düşün. O harcama seni gerçekten zenginliğe mi yaklaştırdı, yoksa sadece etrafa zengin rolü yapmanı mı sağladı? Yüksek bir maaş seni zengin yapar mı? Hani hepimiz her ay hesabımıza yatan o dolgun rakamla gerçek serveti birbirine karıştırıyoruz çoğu zaman.
Kesinlikle çok sık yapılan bir hata bu.
Evet evet. Bugün hani elimizdeki finansal davranış araştırmalarını ve milyonerlerin o gizli tüketim alışkanlıklarını derinlemesine masaya yatırıyoruz. Amacımız aslında çok net. O gösterişli hayatların ardındaki finansal yanılgıları yıkmak ve az harcamanın, yani tutumluluğun servet inşasındaki asıl temel olduğunu kanıtlamak.
Yani gelir aslında sadece bir araçtır hani. İncelediğimiz bu geniş çaplı araştırmalar bize zenginliğin o sosyal medyada gördüğümüz parıltılı vitrinlerden çok daha şey, farklı bir matematiği olduğunu gösteriyor. Gerçek zenginler parayı kazanmaktan ziyade onu elde tutma sanatına odaklanıyor. Yani finansal savunmaya diyelim.
Finansal savunma derken aslında bütçemizi korumayı kastediyoruz sanırım. Ya aklıma şu meşhur delik kova analojisi geliyor direkt.
Aynen. En güzel örnek o aslında.
Eğer kovanın dibi delikse, yani harcamalar tamamen kontrolsüzse, içine ne kadar su doldurduğunun, işte ne kadar yüksek maaş aldığının falan hiçbir önemi kalmıyor değil mi?
Tam olarak bu işte. Mesela hani araştırmadaki şu Bay Bud örneğine bir bakalım. Adamın 10 milyon dolardan fazla serveti var düşün. Araştırmacılar mülakat sırasında adamı etkilemek için böyle lüks şaraplar, işte havyarlar falan sunuyorlar.
Tabii klasik milyoner beklentisi yaratıyorlar adıma.
Evet evet, ama adamın tepkisi ne oluyor biliyor musun? Diyor ki ben viski ve iki çeşit bira içerim. Biri bedava olan, diğeri de Budweiser.
Hadi ya, adamdaki rahatlığa bak.
Aynen öyle.
Yani o kafamızdaki o klişe milyoner şablonunu tamamen yerle bir ediyor aslında. Sırf parası var diye şey yapmıyor, o statü oyununa falan girmiyor hiç.
Girmiyor çünkü bu insanlar harcamalarını hani başkalarının ne düşüneceğine göre yapmıyorlar. Psikolojik olarak toplumun beklentilerinden inanılmaz bağımsızlar. Veriler de bunu çok net doğruluyor zaten.
Nasıl yani, ne diyor veriler?
Tipik bir milyonerin hayatı boyunca bir takım elbiseye asla 399 dolardan fazla ödemediğini gösteriyor. Hani gidip JCPenney gibi şey, çok sıradan mağazalardan falan giyiniyorlar genelde.
Yok artık, cidden mi?
Tabii tabii. lüks bir etikete değil de daha çok işlevselliğe, işte ne bileyim, dayanıklılığa falan para ödüyorlar.
Anladım. Yani kendi hayatlarımızı düşündüğümüzde, hani sabahları aldığımız o premium kahve ya da sırf trend diye yenilediğimiz o gereksiz abonelikler falan var ya, aslında o kovanın dibindeki delikler oluyor onlar hep.
Peki bu delikleri kapatmadığında ne oluyor tam olarak?
İşte o zaman hani araştırmada Buy Went Friend olarak geçen o meşhur profile dönüşüyorsun. Bu kişi yılda 221 bin dolar kazanıyor. Kendi yaş ve gelir grubuna göre devasa bir rakam aslında bu.
Kesinlikle çok çok ciddi bir para.
Ama net servetine baktığımızda hani olması gerekenin çeyreğine bile sahip değil maalesef. Neden dersen? Çünkü tamamen yaşam tarzı enflasyonuna yenik düşmüş durumda adam.
Yani kazandıkça harcamış. Aynen öyle. Yani bu yüksek gelirli profesyoneller Walmart veya Microsoft gibi sektör devlerinin nasıl büyüdüğünü aslında çok çok iyi analiz ediyorlar, biliyorlar. Ama o şirketlerin hisselerini alıp hani servetlerini büyütmek yerine ellerindeki parayı o bayi garajından çıktığı an değeri düşen lüks arabalara bağlıyorlar sürekli.
Bir saniye, burada biraz şeytanın avukatlığını yapacağım. Hani o kadar çalışıp yüksek gelir elde ediyorsak bunu harcayıp biraz da hayatın tadını çıkarmayacak mıyız? Neden kendimizi sürekli böyle kısıtlayalım ki? Mezara mı götüreceğiz parayı?
Ya bu çok haklı bir isyan gibi duyuluyor ilk başta. Evet, anlıyorum. Ama asıl mesele kendini cezalandırmak falan değil. Asıl olay arka planda işleyen o devasa fırsat maliyetini, yani aslında kaçırdığın zenginliği görebilmek.
Fırsat maliyeti derken neyi kastediyoruz tam olarak?
Araştırmadaki o çarpıcı sigara örneğini düşünelim mesela. Ebeveynlerin 46 yıl boyunca sigaraya harcadığı toplam para hani yaklaşık 33 bin dolar civarında. Çok küçük ve masum bir günlük harcama gibi duruyor başta, değil mi?
33 bin dolar aslında günümüzden şöyle modern bir örnek vereyim ben de. Bugün birçok kişi sırf en yeni iPhone'u almak için 1500 dolar harcıyor tek seferde.
Tabii, o da çok iyi bir örnek.
O parayı telefona değil de gidip Apple hissesine yatırsan hani 10 yıl sonra muhtemelen yepyeni bir araba parası falan çıkarırsın herhalde. Sigara örneğinde de herhalde benzer bir bileşik getiri etkisi olmalı. Ne bileyim 100-200 bin dolara falan mı ulaşmış o para?
Yok artık, çok çok daha fazlası. Eğer o 33 bin doları duman edip yakmak yerine doğrudan o sigara şirketinin hisselerine yatırsalardı zamanında, o para tam 2 milyon dolarlık devasa bir servete dönüşürdü.
2 milyon dolar mı? Şaka yapıyorsun.
Hayır, matematik yalan söylemez. Senin verdiğin telefon örneğindeki gibi işte. Hani küçük, önemsiz görünen o anlık tüketim alışkanlıkları aslında devasa yatırım fırsatlarının göz göre göre çöpe atılması anlamına geliyor.
İnanılmaz gerçekten. Yani mesele sadece bütçe yapıp parayı öylece bankada tutmak falan değil anladığım kadarıyla. Sistem aslında bir harcamayı hayatından tamamen çıkarıp o tutarı doğrudan yatırıma kaydırmak üzerine kurulu.
Aynen öyle. Zaten zenginliğin temel formülü de tam olarak budur. Yani vergilendirilebilir, gerçekleşmiş gelirini her zaman düşük tutarken sürekli değer kazanan yatırımları maksimize edersin. Neden böyle sence?
Neden? Vergi yüzünden falan mı?
Hani devlet her yıl o paranın büyük bir kısmını keser alır elinden. Ama sen tüketimi kısıp da o paranı hisse senedi veya işte gayrimenkul gibi sürekli değerlenen varlıklara aktardığında o yatırım arka planda tamamen vergiden muaf bir şekilde büyür. Sen o hisseyi satana kadar bir kuruş bile vergi ödemezsin.
Ha, anladım. Yani sistem aslında senin lehine çalışmaya başlıyor bir noktadan sonra.
Kesinlikle öyle. Böylece bileşik getiri, yani hani paranın para kazanma hızı diyelim biz ona, o vergi kesintisi engeline hiç takılmadan devasa bir kar topu gibi büyümeye devam eder yıllarca.
Çok mantıklı. Zenginler sürekli böyle lüks harcama yapıp bunun yüksek vergisini ödemek yerine parayı büyüyen varlıklarda kilitliyorlar. Hani dışarıdan zengin gibi görünmekle falan uğraşmıyor adamlar. Arka planda o sessiz servet makinesini işletiyorlar tıkır tıkır.
Evet, tam anlamıyla sır bu işte. Gösteriş yok. Sadece stratejik birikim var.
Öyleyse hani tüm bu verilerin ışığında kendine dönüp şu soruyu sorma vakti. Acaba sırf komşularına ayak uydurmak ve o sosyal statünü korumak için satın aldığın o prestijli mahalledeki devasa ev aslında seni ömür boyu bir maaş çekine ve ağır bir vergi yüküne mahkum ederek gerçek finansal özgürlüğünü çalıyor olabilir mi?
Sence şey mi, hani 65 bin dolarlık bir Porsche almak için bayilerle 60 saat boyunca böyle kıyasıya pazarlık yapmak seni zengin mi yapar, yoksa fakirleşme yolunda atılmış dev bir adım mıdır? Yani bu aslında yeni bir televizyon almak için günlerce yorum okuyup emeklilik fonumuzun nerede olduğuna bir saat bile bakmamaya benziyor, değil mi?
Kesinlikle öyle. Çok doğru bir benzetme.
Bugünkü derinlemesine analizimizde masamızda tam da bu konu. Yani servet inşası üzerine muazzam bir veri seti var. Amacımız çok basit, yüksek gelirli insanları o gerçek servet yaratıcılarından ayıran ince çizgiyi çözmek. Yani zaman, enerji ve para üçgenindeki o görünmez dengeyi konuşacağız.
Evet, yani masadaki veriler bizi çok net iki farklı profilde tanıştırıyor aslında. İkisi de yılda 700 bin dolar kazanan iki doktor düşün. Birine üstün birikimci diyoruz. Yani kazandığı gelire oranla net servetini maksimize eden kişi. Diğer ise yüksek gelirine rağmen net varlığı sürekli eriyen düşük birikimci.
İkisi de aynı parayı kazanıyor ama.
Aynen öyle. Burada asıl farkı yaratan şey kazançları değil, zamanlarını nereye yatırdıkları. Şöyle söyleyeyim, üstün birikimci olan doktor yatırımlarını planlamak için ayda tam 10 saat harcarken diğeri sadece 3 saat ayırıyor.
Vay canına. İyi de bu 10 saatte tam olarak ne yapıyor ki? Yani sadece bilgisayar ekranına bakıp parasını izlemiyor herhalde. Bu zaman nasıl doğrudan servete dönüşüyor, onu anlamadım.
Harika bir soru. Bu 10 saat şey değil yani, oturup kredi kartı ekstresi incelemek veya fatura ödemek falan değil.
E ne peki?
Vergi optimizasyonu yapmak, işte portföy dağılımını piyasaya göre yeniden dengelemek ve varlık sınıflarını analiz etmek demek. Yani paranın pasif bir şekilde durmasını engelleyip aktif bir şekilde çalışmasını sağlayan stratejik kararlar alıyor.
Anladım. Yani sadece zenginler için değil, orta gelir grubunda bile durum böyle mi?
Tabii canım. Veriler gösteriyor ki orta gelir grubundaki iyi birikimciler bile finansal stratejiye ayda ortalama 8,5 saat ayırırken birikim yapamayanlar 4,5 saatte kalıyor.
Ama bir dakika, orada kafama takılan bir şey var. Bu düşük birikimci olan doktor, hani o bahsettiğim lüks arabayı alırken günlerce fiyat kırdırmak için uğraşmış, bayileri aramış, kotaları takip etmiş falan. Piyasayı bu kadar iyi okuması onu finansal olarak akıllı yapmaz mı?
İşte tam burada ekonomi biliminin o acımasız kuralı, yani fırsat maliyeti devreye giriyor. Sen o 60 saati ve zihinsel enerjini bir araba bayisinin ay sonu kotalarını takip etmeye harcadığında aslında karmaşık yatırım planlaması yapmak için gereken o bilişsel gücü tamamen tüketmiş oluyorsun.
Yani diyorsun ki 3 kuruş hesaplarken asıl serveti kaçırıyor.
Kesinlikle. Araba gibi sürekli değer kaybeden bir tüketim malını planlamaya harcanan zaman doğrudan servet inşasından çalınır. Sonuç ne mi oluyor? Yıllık 700 bin dolar geliri olan bu doktor, emeklilik fonuna koca bir yılda sadece 5700 dolar koyabiliyor.
Yok artık. Yani kendi lüks arabası için koca bir emekliliği feda ediyor resmen. Peki, diyelim ki sadece kendi cüzdanına zarar veriyor, günü kurtarıyor. Bu durum sadece onu mu etkiliyor? Hani çocuklarına rahat bir hayat sunması en azından ufak bir teselli değil mi?
Aslında en büyük hasar tam da orada başlıyor. Bu sadece bir bütçe sorunu değil. Ev içinde yaratılan bir finansal yankı odası. Düşük birikimci doktorumuz kendi ailesinden sürekli destek görerek, hiçbir kısıtlama olmadan büyümüş, şimdi 4 çocuğu var ve gelecekle ilgili büyük bir dehşet içinde yaşıyor.
Neden ki? Parası var sonuçta adamın.
Çünkü çocukları babalarının bu yüksek gelirini kendi doğal servetleri sanıyor. İleride miras kavgasına düşmelerinden ve kendi ayakları üzerinde duramamalarından korkuyor adam.
Hani çocuklarımıza yokluk çektirmemek adına onlara o her şeyin anında alındığı altın kafesi sunduğumuzda aslında onları finansal birer bağımlı olmaya mı programlıyoruz?
İşin matematiği tam olarak buna çıkıyor işte. Oysa bütçesini bilerek, mütevazi yaşayan, üstün birikimci doktorun çocukları ekonomik olarak tamamen bağımsızlar.
Çünkü evde gördükleri model çok farklı.
Aynen öyle. Sınırsız kredi kartları veya sürekli yenilenen lüks eşyalar görmüyorlar. Kaynakların, yani zaman ve paranın bir sınırı olduğunu görerek büyüyorlar, tüketim çılgınlığı yerine finansal disiplini miras alıyorlar.
O zaman eyleme geçme kısmına gelelim. Bizi dinleyen kişi bu nesilsel döngüyü kırmak için ne yapmalı? 1 Ocak'ta gaza gelip günde 10 saat spora yazılmak gibi şok diyetlerden bahsetmiyoruz herhalde.
Kesinlikle hayır. Şok diyetler sistemi tamamen çökertir. Başarılı birikimcilerin sırrı bir irade şovu yapmak değil, sürdürülebilir sistemler kurmaktır. Finansal kararları için kendilerine kişisel bir saatlik ücret belirlerler. Böylece ufak tefek indirimler için saatlerini ziyan etmezler.
Sadece büyük resme bakıp kontrol ediyorlar yani.
Evet, ayda sadece birkaç saatlerini kurdukları bu sistemin tıkır tıkır işlediğini denetlemeye ayırırlar.
O halde bizi dinleyen sana net bir çağrımız var. Bu hafta takvimini aç ve sadece finansal gözden geçirme yapacağın sabit kesintisiz bir saat belirle. O saatte harcama kısmaktan ziyade paranın senin için nasıl çalıştığını analiz edeceğin, kendi sistemini kuracağın bir zaman dilimi olsun.
İnan bana bu bir saatlik disiplin, o 60 saatlik araba pazarlıklarının getireceği geçici tatminden çok daha büyük bir servet inşa edecektir.
Çok haklısın. O zaman bu gözden geçirme saatini takvimine çoktan eklediğini varsayarak, gitmeden önce şunu düşünmeni istiyorum. Eğer bugün tamamen yabancı biri senin son bir aylık banka dökümlerine ve takvimine baksaydı, senin hayatındaki en büyük önceliğinin ne olduğunu düşünürdü? Tüketmek mi, yoksa inşa etmek mi?
Bugün masamızda servet inşası ve tüketici psikolojisini inceleyen harika bir araştırma yığını var. Amacımız bu derinlemesine analizimizde gerçek zenginlerin neden bizim düşündüğümüz gibi yaşamadığını çözmek, o zenginlik illüzyonunun ardındaki matematiği anlamak istiyoruz. O yüzden hemen doğrudan sana sormak istiyorum. Biri sana yepyeni özel üretim bir Rolls Royce hediye etti. Bunu reddedebilir miydin? Şaka yapmıyorum yani, tamamen bedava kapına teslim bir Rolls Royce.
Yani çoğu kişi bir saniye bile düşünmeden anahtarı kapardı herhalde. Ama elimizdeki analizler meseleye sadece bir statü sembolü olarak değil de finansal bağımsızlığın getirdiği o özgürleştirici güç açısından baktığımızda kararların tamamen değiştiğini gösteriyor. Mesela kendi çabasıyla milyoner olmuş Bay Alan'ın vakası tam da bunu anlatıyor. İş ortakları ona bir sürpriz yapıyor ve tam istediği özelliklerde özel üretim bir Rolls Royce sipariş ediyorlar. Ama Alan bunu kibarca fakat kesin bir dille reddediyor.
Hadi canım, insan böyle bir hediyeyi neden geri çevirir ki? Vergiler veya bakım masrafları yüzünden falan mı?
Yok hayır, sebep çok daha kişisel ve bir o kadar da ufuk açıcı aslında. Alan hafta sonları balığa çıkmayı çok seven biri. Eğer o lüks aracı kabul etseydi, tuttuğu o kanlı kokulu balıkları arabanın arka koltuğuna fırlatıp eve dönme özgürlüğünü kaybedeceğini biliyordu.
Anladım. Yani eşyaların bizim yaşam tarzımızı nasıl sinsice dikte ettiğine çok iyi bir örnek bu.
Kesinlikle öyle. O arabaya bindiğinde ona uygun mekanlara gitmek, ona uygun giyinmek zorunda hissedecekti kendini. Gerçek finansal bağımsızlık o deri koltuklardan değil, kendi hayatının kontrolünü elinde tutmaktan gelir.
Çok mantıklı ama bir saniye, bu benim kafamdaki zengin imajıyla pek uyuşmuyor. Yani sosyal medyada falan gördüğümüz o milyonerler sürekli son model Ferrari'lerle, Jeep'lerle gezmiyor mu?
Birçoğu öyle görünüyor evet, ama araştırmalardaki asıl servet sahibi profil arabayı bir başarı madalyası gibi görmüyor.
Daha çok şey gibi mi, hani bir şirketin ofis fotokopi makinesi gibi bir araç olarak değerlendiriyorlar, doğru mu anlıyorum?
Aynen öyle. Fotokopi makinesi analojisi durumu harika özetliyor. Özellikle servetini sıfırdan inşa etmiş girişimciler harcamalar konusunda acımasız derecede rasyoneldir. Bir ofis ekipmanı alırken nasıl yatırım getirisine bakarsan, onlar da ulaşıma öyle bakıyor. Bu araç işimi en verimli şekilde nasıl çözer diye düşünüyorlar.
İkinci el pazarına yönelmelerinin temelinde de bu yatıyor herhalde.
Kesinlikle. Başkasının gösteriş merakının faturasını ödemeyi reddediyorlar. Statü oyununa katılmaktansa tamamen fonksiyonelliği seçiyorlar.
Bak, bu noktada kaynaklardaki o kırsaldan gelen öğretmen ve pamuk çiftçisi eşinin hikayesi aklıma geldi. Büyük şehre inip gayet gösterişsiz temiz bir ikinci el Acura'yı peşin parayla alıyorlar. Hiçbir şatafat yok, tamamen sessiz ve rasyonel bir karar.
Evet, ve o hikayenin asıl can alıcı noktası o satın alma anı değil aslında. O öğretmenin okulundaki bir başka meslektaşı altına yepyeni bir lüks Mercedes çekiyor. Ama nasıl yapıyor bunu? Ayda $600 kiralama bedeli ödeyerek.
İnanılmaz. Çiftçi eşin bu duruma getirdiği bir yorum vardı. O servet inşasının matematiğini çok iyi özetliyor bence.
Neydi o? Aylık 600 doları sırf o arabada görünmek için ödemek, bunun için ne kadar pamuk yetiştirmek, ne kadar ter dökmek gerekiyor haberin var mı diyordu. Kendi emeğini ve gelecekteki özgürlüğünü sırf kaputun üzerindeki bir amblem için ipotek altına almak demek bu.
Çok çarpıcı bir bakış açısı. Peki sıradaki aracını hayal eden biri bu stratejiyi kendi kararlarına nasıl yansıtabilir? Sonuçta o sıfır kilometre büyüsü hepimize içine çekiyor. İşin matematiği arka planda nasıl işliyor?
Burada oyunun kuralını belirleyen ana kavram amortisman. Yani o sıfır aracın galeriden tekerlekleri çıktığı an yediği o devasa değer kaybı tokadı var ya, işte finansal okuryazarlığı yüksek olan kesim bu görünmez faturayı ödemekten kaçınıyor. Sırf o yeni kokusu için bu faturayı kimin sırtına yüklüyorlar biliyor musun?
Gösteriş meraklısı ama aslında pek de birikimi olmayanlara mı?
Tam üstüne bastın. Sistemi tamamen kendi lehlerine çeviriyorlar. Verilerdeki Gary ve Profesör Bill örneğini düşün. Gary çok iyi maaş alan, yüksek gelirli ama hiç birikimi olmayan biri. Gidip 01 BMW alıyor.
Ve aracın o ilk 3 yıldaki en dramatik değer kaybını, o on binlerce dolarlık erimeyi Gary'nin cebi karşılıyor.
Aynen öyle. 3 yıl sonra Gary yeni bir oyuncak arayışına girdiğinde arabayı yarı fiyatına satıyor. Peki sence alıcısı kim?
Yıllardır sessizce servet biriktiren Profesör Doktor Bill.
Ta kendisi. Bill Gary'nin gösteriş vergisi ödediği aracı resmen kelepir fiyata kapatıyor. Harika bir finansal savunma örneği.
Gerçekten harika. İstatistikler de bunu kanıtlıyor galiba. İncelediğimiz bu kitle araçlarına net servetlerinin %1'inden bile azını harcıyor. En son aldıkları aracı ödedikleri ortalama rakam sadece 24.800 dolar seviyelerinde.
Doğru. Bize dayatılan o şatafatlı yaşam tarzıyla gerçek veriler arasında devasa bir uçurum var. Demek ki sadece yüksek bir maaşının olması, yani iyi bir finansal hücum oyuncusu olman tek başına maçı kazandırmıyor.
Asla kazandırmaz. Yüksek gelir sadece bir potansiyel sonuçta. Eğer o geliri koruyacak iyi bir savunma hattın yoksa, günün sonunda elinde statü sembollerinden başka hiçbir şey kalmaz.
Çok doğru. Önemli olan varlıklı görünmek değil, o finansal bağımsızlık hissini gerçekten yaşamaktır.
O halde şimdi durup düşün, eğer araban senin kimliğin veya statün değilse, şu an kapının önünde duran o araç senin finansal savunma stratejin hakkında gizlice ne söylüyor?
Diyelim ki ailen sana her yıl karşılıksız on binlerce dolarlık bir sevgi çeki veriyor. İlk bakışta hepimizin hayali, değil mi? Yani hayata birkaç sıfır önde başlamak falan.
Kesinlikle hepimizin ilk aklına gelen o rahatlık hissi.
Evet, ama bugünkü derinlemesine analizimizde incelediğimiz belgeler şey diyor. Çok sarsıcı bir gerçeği yüzümüze çarpıyor. O iyi niyetli sevgi paketleri aslında bir yetişkinin kendi ayakları üzerinde durabilme yeteneğine yapılan en büyük sabotaj olabilir.
Hı hı.
Amacımız kimseyi yargılamak değil hani, sevgiyle verilen paranın neden bazen devasa bir kötülüğe dönüştüğünü şefkatle anlamak. Çocuklara sürekli balık vermek, onları okyanusun ortasında yüzme bilmeden bırakmak gibi değil mi bu?
Yani tam olarak öyle. Bu durumu okurken aklıma hep şu benzetme geliyor. Birine sürekli dışarıdan destekli motorlu bir dış iskelet giydirmek gibi düşün bunu.
Aa bak bu çok iyi bir benzetme. Dış iskelet.
Evet, çünkü o teknolojik zırhla tonlarca ağırlığı kaldırabilirsin. Çok güçlü görünürsün. Ama o zırhı çıkardıkları an kendi kasların o kadar erimiştir ki yani bir bardak suyu bile kaldıramazsın. Belgelerdeki o Mary ve Lamar çiftinin durumu tam olarak bu aslında.
Kesinlikle. Zaten belgelere bakıyorum, Mary ve Lamar yüksek maaşlı işlerde falan çalışmıyorlar. Bütçe kelimesi hayatlarında yok. Ama aileden her yıl tıkır tıkır gelen 15 bin dolarlık bir hediye var.
Her yıl düzenli olarak.
Peki bu dış iskeletle ne yapıyorlar? Geleceğe mi yatırım yapıyorlar? Hayır. Gelen hisseler anında satılıyor ve her 3 yılda bir yeni bir lüks arabaya dönüşüyor. Dışarıdan baksan müthiş bir zenginlik. Ama içeride tamamen sahte bir illüzyon yaşıyorlar.
Çünkü o para ter dökerek kazanılmadığı için zihinde bir servet olarak değil de daha çok bir harçlık olarak kodlanıyor.
Harçlık zihniyeti, evet.
Aynen öyle. İstatistikler bu konuda çok acımasız. Yetişkin bir çocuk aileden ne kadar sık maddi destek alırsa, kendi başına biriktirdiği servet o kadar küçülüyor. Hele Miss BPF adında bir vaka var ki, belgelerde o mekanizmanın nasıl işlediğini adeta mikroskop altına alıyor.
Hani şu ailesinin risksiz iş kurması için her şeyi sağladığı kadın değil mi?
Evet, ta kendisi.
Ailesi güya risksiz bir iş kurabilsin diye ona her türlü imkanı sunmuş. Kira derdi yok, borcu yok, üstelik yıllık 60 bin dolarda nakit desteği var.
İnanılmaz gerçekten. Normal şartlarda böyle bir güvenlik ağının içindeki birinin hani tüm enerjisini, zamanını ve parasını işini büyütmeye harcamasını beklersin.
Kesinlikle öyle olması gerekirdi. Ama o gidip 45 bin dolarlık bir araba ve 20 bin dolarlık lüks kıyafetler alıyor.
Neden işine değil de vitrinine yatırım yapıyor peki?
İşte işin psikolojik boyutu tam burada başlıyor. Dışarıdan gelen bu devasa destek kişide şey yaratıyor, derin bir özgüven eksikliği yaratıyor. Kendisi inşa etmediği bir hayat standardının içine hapsoluyor resmen.
Hı hı.
Her şeyi sıfırdan kuran bir girişimci o standardı nasıl koruyacağını bilir ama Miss BPF ya bu musluk kapanırsa ve standardım düşerse korkusunu adeta travmatik bir şekilde yaşıyor.
Yani o lüks eşyalar dışarıya güçlü görünmek ve o içsel yetersizlik hissini örtmek için kullanılan pahalı yara bantları aslında.
Çok doğru bir tanım. Pahalı yara bantları.
Açıkçası burada biraz durmak ve itiraz etmek istiyorum. Bu anlattığın tablo fazla karamsar geldi bana. Bu gerçekten değişmez bir kural mı? Yani aileden destek alan herkes otomatik olarak gösteriş budalası bir tüketim bağımlısına mı dönüşüyor?
Hayır, hayır, elbette ki hayır.
Verilerde hani bu tuzağa düşmeyen, o hediye parayı bir uyuşturucu gibi değil de gerçek bir sıçrama tahtası olarak kullanan hiç kimse yok mu?
Harika bir itiraz ve neyse ki verilerde sana katılıyor. Hayır, herkes müsrif olmuyor. Belgelerdeki en büyüleyici kırılma noktası meslek grupları ve sosyal çevre arasındaki farklar zaten.
Ne gibi farklar var?
Özellikle öğretmenlerin ve akademisyenlerin bu hediyeleri çok daha farklı bir disiplinle yönettiğini görüyoruz. Aynı milyoner evden çıkan iki kardeşin, Henry ve Josh'un hikayesine bakmalıyız.
Hı hı, Henry lise öğretmeni, olan Josh da yüksek profilli bir avukat.
Aynen öyle. Josh muhtemelen hukuk firmasında çok daha acımasız bir statü rekabetinin içinde.
Ve kardeşinden çok daha fazla kazanıyordur herhalde.
Evet, Josh kardeşinin neredeyse iki katı maaş alıyor. Ama aileden gelen yıllık 10 bin dolarlık yardımı ikisi de almasına rağmen sonuçlar inanılmaz.
Öğretmen olan Henry ne yapıyor o parayla?
Lise öğretmeni Henry bu parayı asla gündelik tüketimine karıştırmıyor, doğrudan yatırıma yönlendiriyor. Eski model, mütevazi bir araba kullanıyor ve günün sonunda 834 bin dolarlık bir servet inşa ediyor.
Vay canına. Peki avukat abisi Josh?
Avukat abisi Josh ise o yüksek maaşına rağmen etrafındaki lüks ve statü baskısına yenik düşüyor, parayı son kuruşuna kadar gösterişe harcıyor ve net serveti kardeşinin çok gerisinde 553 bin dolarda kalıyor.
Yani öğretmenlerin o sahte zenginlik tuzağına düşmemesinin temel sebebi etraflarında kime hava atacaklarını düşünmemeleri.
Kesinlikle öyle.
Henry için statü bindiği arabanın markası değil. Öğretmenler statü yarışında olmadıkları için o parayı bir kalkan gibi tutabiliyorlar. Konuşmanın başındaki kas benzetmesine dönersek, eğer alıcının zaten sağlam bir tutumluluk kası varsa o para işe yarıyor.
Aynen öyle. Güçlü kası olan o parayı bir ağırlık olarak değil, bir sıçrama tahtası olarak kullanıyor.
Ancak zayıf bir finansal kası dışarıdan sürekli parayla desteklemek onu güçlendirmiyor, aksine köreltip eritiyor. Bu da bizi dinleyen herkes için hani kendi harcama alışkanlıklarını veya çocuklarına verdikleri desteği sorgulatacak bir durum.
Sonuçta mesele banka hesabındaki rakamlardan çok daha derin bir psikoloji. Şimdi kendi hayatına dönüp bir bak. Sana bugüne kadar verilen veya senin çocuklarına bırakmak istediğin en değerli şey bitmek bilmeyen bir nakit akışı mı yoksa bir zorluğun üstesinden tek başına gelme fırsatı mı?
Evet, çok kritik bir soru bu.
Belki de gerçek zenginlik hiç kimsenin finansal desteğine ihtiyaç duymadığını bilmenin o derin, sarsılmaz huzurudur. Acaba banka hesabındaki rakamlar yerine onlara sadece kendi başlarına ayakta kalabilme özgüvenini miras bırakmak nasıl bir hayat yaratırdı? genelde miras dendiğinde yani çoğumuzun aklına böyle matematiksel, pürüzsüz bir eşitlik gelir. Hani diyelim 4 çocuk var, her birine %25 pay düşer ve konu kapanır.
Kesinlikle en mantıklısı bu gibi duruyor dışarıdan bakınca.
Evet, ama masamızdaki bu güncel araştırmalara, vaka çalışmalarına baktığımızda varlıklı ailelerin kapalı kapılar ardında bu adil paylaşım kuralını tamamen çöpe attığını görüyoruz.
Zaten bugün kaynakları önümüze döküp o sır perdesini aralamamızın sebebi de tam olarak bu. Aile içindeki finansal pozitif ayrımcılığın arka planına iniyoruz.
Aynen öyle.
Yani servet neden eşitliğe göre değil de ebeveynlerin o algıladığı ihtiyaca göre bölünüyor, bu mekanizma nasıl işliyor, bunu çözmeye çalışacağız.
Ya kaynaklardaki o vakaları okurken ebeveynlerin tavrı bana acil servisteki bir doktoru hatırlattı. Sanki çocuklarının cüzdanlarına bakıp öyle bir ekonomik triyaj yapıyorlar.
Çok doğru bir benzetme.
Yani kanaması olanı, hani o an acil paraya ihtiyacı olanı hemen öne alıyorlar, diğerleri beklesin diyorlar.
Kaynaklarda bu davranış modeline şey deniyor, ekonomik ayakta tedavi adı veriliyor. Diyelim ki sen bizi dinlerken kendi hayatında gayet başarılı, yüksek gelirli, hani kendi ayakları üzerinde duran bir çocuksun.
Evet, işlerimi yoluna koymuşum, her şey tıkırında.
Aynen. Ebeveynin senin o paraya zaten ihtiyacın olmadığını düşünüp seni tamamen devreden çıkarıyor.
İnanılmaz gerçekten.
Ama sürekli finansal kriz yaşayan, hani borçlanan veya geçici olarak işsiz olan kardeşin bu ekonomik triyajda aslan payını kapıyor maalesef.
Belki sen de kendi ailende veya çevrende benzer bir tabloyu gözlemlemişsindir. Eğer ebeveynler sürekli hani kime yardım etmeliyim diye bakıyorsa, o zaman sistemin merkezine ister istemez kendi ayakları üzerinde duramayanlar oturuyor.
Sistem aslında tam olarak o bağımlılık üzerinden işliyor zaten. Mesela meslek grupları arasında miras ve düzenli hediye almada ilk sırayı kim çekiyor sence?
Yani mantıken en çok ihtiyacı olanlar diye düşünürdüm ben.
Araştırmalar ev hanımı kızların en büyük payı aldığını gösteriyor.
Hadi ya, gerçekten mi?
Evet. Ebeveynler çalışmayan bir kadının mutlaka hani kendine ait bir güvencesi olması gerektiğine inanıyor.
Anladım. Dışarıya bağımlı olmasın, kendi parası olsun diye.
Tabii. Arka planda damatlara duyulan o köklü güvensizlik de var. Kaba tabirle kızımı garanti altına alayım güdüsüyle hareket ediliyor.
Bir dakika ya, burada çok sinsi bir psikolojik mekanizma devreye girmiyor mu? Yani bağımsızlık ve kariyer yapmak bir nevi cezalandırılıp ekonomik bağımlılık mı ödüllendiriliyor o zaman?
Kesinlikle öyle oluyor.
Bu sistem başarısızlığı teşvik etmiyor mu? Eğer bir hata yaptığında arkanda sürekli seni kurtaran devasa bir finansal güvenlik ağı varsa neden bütçe yapmayı öğrenesin ki?
Çok haklısın. İncelediğimiz kül kedisi Sara vakası aslında bu çöküşü çok net bir şekilde özetliyor bize. Sara, kendi başarılı kariyerini tırnaklarıyla kurduğu için mirastan adeta dışlanıyor.
Sırf kendi ayakları üzerinde durduğu için cezalandırılıyor yani.
Aynen öyle. Öte yandan sürekli babasına bağımlı olan ve hani o babanın kızı rolünden hiç çıkmayan kız kardeşi Alice, servetin çok büyük bir kısmını alıyor.
Yok artık. Peki sonra ne oluyor bu paraya?
Şöyle söyleyeyim. Alice hayatı boyunca kendi parasını kazanmanın ve yönetmenin ne demek olduğunu hiç öğrenmediği için o devasa mirası inanılmaz bir hızla tüketiyor.
Ve hikayenin en ironik, en acı kısmı da burada patlak veriyor zaten kaynaklara göre.
Evet. Alice vefat edip geride 5 parasız çocuklar bırakınca o çocukların eğitim masrafları kime kalıyor dersin?
Başından beri kendi emeğiyle milyoner olmuş o cezalandırılan Sarah'ın omuzlarına biniyor tabii ki.
Tam üstüne bastın. Bu durum paranın bir sevgi veya kontrol aracı olarak kullanılmasının ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor aslında.
Gerçekten öyle. Peki serveti çocukları tembelleştiren bir silaha dönüştürmemek için mesela Alice'in çocuklarının düştüğü o tuzağa düşmemek için ailenin ne yapması gerekiyor?
Kaynaklardaki varlıklı bireylerin, mesela Dr. North ve Bay Ring'in çok net formülleri var bu konuda. Bağımsız çocuklar yetiştiren bu ebeveynlerin ilk adımı, miras konusunu ailede çocukların gençlik yıllarından itibaren çok açık bir şekilde konuşmak.
Yani beklentileri erkenden şeffaflaştırmak gerekiyor.
Aynen. İkinci adımsa, serveti çocukların doğrudan hesaplarına yatırmak yerine, özel fonlar yani trustler aracılığıyla yönetmek.
Trust derken hani servetin kontrolünü çocuğun belirli bir yaşa gelmesine veya belirli şartları sağlamasına bağlayan hukuki yapılar kastediliyor herhalde.
Tam olarak o.
Yani ancak disiplinli bir yaşama geçersen, bir meslek sahibi olursan veya ne bileyim 40 yaşına gelirsen bu fonun kontrolünü alabilirsin gibi kurallar koymak.
Aynen öyle. Çocuk kendi karakterini inşa edip finansal kaslarını güçlendirene kadar ana servete dokunamıyor. Ayrıca bir detay daha var. Hani miras sürecini çocukların birbirine düşman olmasını engellemek adına aile içinden biri değil, dışarıdan tamamen profesyonel avukatlar yani vasileri yönetiyor.
Çok mantıklı. Böylece duygusal bağları aradan çıkarıyorlar.
Kesinlikle. Çoğu ebeveyn iyi niyetle hareket ettiğini düşünse de bazen o sınırsız koruma içgüdüsü bir çocuğa verilebilecek en büyük zarara dönüşebiliyor.
Bu yaklaşım aile içi dinamiklere, özellikle de para ve destek arasındaki o ince çizgiye bambaşka bir gözle bakmayı gerektiriyor bence. Dinlerken eminim sen de kendi hayatındaki destek mekanizmalarını yeniden tartmışsındır.
Katılıyorum. Çok sarsıcı bir bakış açısı bu.
O halde üzerine düşünmek için şunu sormak lazım. Eğer bizi biz yapan, dayanıklılığımızı inşa eden şey, hayatta karşılaştığımız finansal zorluklar ve kendi başımıza verdiğimiz mücadele ise, çocuklarımıza kusursuz ve devasa bir miras bırakmak aslında onları hayattaki en büyük zaferlerinden ve karakter gelişiminden mahrum bırakmak demek değil midir?
Neden henüz zengin değilsin? Evet evet, doğrudan sana soruyorum. Yani cevap aslına bakarsan çok basit. Parayı yanlış yerde arıyorsun. Bugün Yapay Zeka Kitap Kulübü derinlemesine analizimizde bu kendin işini bulma konseptini masaya yatırıyoruz.
Aynen öyle. Yani pazardaki en büyük fırsatların nerede saklandığını bulmak asıl mesele. Çoğu insan deliler gibi çalışıyor ama enerjisini hani nasıl desem tamamen yanlış yere harcıyor.
Evet, çünkü müşterilerinin zaten yeterince parası yoksa senin de o arzuladığın yüksek gelir seviyelerine ulaşman imkansız.
Kesinlikle. Olayın özü aslında paranın böyle şelale gibi aktığı yere gitmek. Yani doğrudan varlıklı kesime, onların çocuklarına ve dul eşlerine hizmet sunmak.
Ya tamam da dur bakalım orada. Burada aklıma hep bizim bildiği çok temel bir çelişki geliyor.
Neymiş o çelişki?
Şeyi konuşuruz hep, hani bu zenginlerin özellikle de kendi çabasıyla sıfırdan zengin olanların ne kadar tutumlu olduğunu falan. İndirim kovalarlar, günlük harcamalarda çoğu zaman bayağı cimridirler. O zaman cimri birine lüks bir şey satmaya çalışmak gibi değil mi bu? En karlı alan nasıl orası olacak?
Hah, bak işte tam bu noktada harika bir harcama paradoksu devreye giriyor. Evet, günlük tüketim mallarında fiyata inanılmaz duyarlılar. Ama konu belli başlı stratejik alanlara geldiği zaman diyelim, bu cimrilik sihirli bir şekilde buharlaşıyor.
Nedenini tahmin edeyim. Çünkü tüketim malları onlar için sadece yani bir batık maliyet.
Tam olarak bu.
Ama söz konusu sahip oldukları serveti korumak olduğunda mantık tamamen değişiyor değil mi? Yani bunu şey gibi bir orta çağ kalesi gibi düşünebiliriz.
Orta çağ kalesi mi? Nasıl yani?
Şöyle, içerideki perdelerin fiyatı için kıyasıya pazarlık yaparlar ama kaleyi savunacak hendek ve muhafızlar için o açık çeki gözlerini bile kırpmadan imzalarlar.
Yok artık, muazzam bir benzetme bu. Gerçekten tam da böyle. Peki o muhafızlar ve hendekler günümüzde neye denk geliyor sence?
Ne bileyim, güvenlik şirketleri falan mı?
Yok hayır. Daha çok hukuk, yatırım danışmanlığı, vergi planlaması, eğitim ve sağlık gibi alanlar. Bu alanlar parayı savurmak değil, tam aksine o altın yumurtlayan tavuğu korumak demek.
Yani bu bir masraf değil, bir yatırım olarak görülüyor.
Kesinlikle öyle. Bu yüzden kendileri ve aileleri için her zaman en iyisini istiyorlar. Ve hani o fiyata duyarlılık falan tamamen ortadan kalkıyor. Fiyata karşı bütünüyle duyarsızlaşıyorlar.
Anlıyorum. O zaman bu serveti koruma ve aktarma refleksleri bu kadar güçlüyse, şey kuralını, şu parayı takip et kuralını uyguladığımızda, asıl büyük pazanın o devasa servetin kendisi olması lazım.
Harfiyen öyle. Bak şu an eşi benzeri görülmemiş trilyonlarca dolarlık bir servet transferi dönemindeyiz.
Ciddi misin? O kadar büyük mü boyut?
Çok büyük. Sadece önümüzdeki 10 yıl içinde dul eşlere geçecek olan rakam 560 milyar doların üzerinde. Üstelik vergiden kaçınmak için yaşarken hani çocuklara ve torunlara yapılan hediye transferleri var ya.
Evet evet o da var Loro.
O bile 1 trilyon doları aşıyor. Nakit, gayrimenkul, sanat eserleri yani ortalıkta devasa bir hareketlilik var. Trilyonlarca dolar miras ve hediye olarak yeni nesillere akıyor.
Ve mantıken bu parayı miras alan yeni nesil, o parayı dişiyle tırnağıyla kazanan ebeveynleri kadar tutumlu olmayacaktır bence. Parayı harcamaya veya yapılandırmaya çok daha yatkınlar.
Tam isabet. Bu yüzden belirli uzmanlıklar için şu an sınırsız bir potansiyel var. Mesela şey düşün, görünmez diş telleri veya gülüş tasarımı yapan estetik diş hekimlerini.
Ya da uluslararası sınırları aşan o devasa transferleri yöneten miras avukatları falan.
Aynen öyle. Hatta notlarımızda geçen çok çarpıcı bir örnek var, göçmenlik avukatları.
Aa evet, sermayelerini Çin'in etkisinden uzaklaştırıp Amerika'ya taşımak isteyen, yatırım programları aracılığıyla vatandaşlık arayan Tayvanlı milyonerler konusu değil mi?
Ta kendisi, ihtiyaçları çok spesifik ama bütçe, demin dediğin gibi o kaleyi korumak uğruna neredeyse sınırsız. Çözdüğün sorun büyüdükçe ve risk arttıkça bu kitle fiyata tamamen körleşiyor.
Bak bu çok ilginç. Fırsat devasa gerçekten ve her yerde. Peki bizi dinleyen kişi bu sohbetten sonra ne yapmalı? Yani o kaleyi savunan kişi olmak için atılması gereken ilk somut adım nedir?
Başarının sırrı aslında çok basit. O varlıklı müşteriye sunduğun değeri tek bir cümleyle ama böyle kristal netliğinde tanımlayabilmekten geçiyor.
Nasıl bir cümle mesela? Örnek verebilir misin?
Karmaşık ünvanları falan bir kenara bırakıp kendine şu cümleyi bir hedef olarak koymalısın. Ben, varlıklı insanların ve onların mirasçılarının sorunlarını çözen bir uzmanım.
Vay canına, çok net. Ben, varlıklı insanların ve mirasçılarının sorunlarını çözen bir uzmanım.
Aynen öyle. Eğer sunduğun hizmeti bu netlikte ifade edebiliyorsan ve zenginlerin o fiyata duyarsız olduğu koruma alanlarından birine dokunuyorsan, pazarın zaten senin için hazır demektir.
Yani doğrudan çözdüğün sorunu pazarlıyorsun aslında.
Evet ve enerjini sana hak ettiğin değeri ödemekte tereddüt etmeyecek bir kitleye yönlendiriyorsun.
Zenginlerin sorunlarını çözmek aslında kendi finansal özgürlüğünü inşa etmek anlamına geliyor bir bakıma. Bu gerçekten insanı sarsan bir uyanış anı. Yeteneklerin, deneyimlerin hepsi yerinde olabilir. Sadece onları ucuz perdeler arayanlara değil, kalesini korumak isteyenlere sunman gerekiyordur. Şimdi kendi yeteneklerine bir de bu gözle bak. Şu anki işinde zenginlerin fiyata duyarsız olduğu o özel sorunlardan hangisini çözüyorsun? Belki de tek eksiğin sadece yanlış kitleye hizmet ediyor olmandır.
Sana milyonerlerin kim olduğu sorulsa muhtemelen aklına ilk olarak o Silikon Vadisi'ndeki havalı teknoloji dehaları falan gelir değil mi?
Evet, genelde hep o imaj canlanır zihnimizde.
Veya böyle devasa şirketlerin başındaki kravatlı yöneticiler falan.
Aynen öyle.
Ama işte veriler çok başka bir hikaye anlatıyor bize. Yani kendi işini kuranların veya böyle serbest çalışanların başkaları için maaşlı çalışanlara kıyasla milyoner olma ihtimali tam 4 kat daha fazla.
Tam 4 kat, bu gerçekten inanılmaz bir oran.
Düşünebiliyor musun? Hani bugün seninle birlikte bu konunun derinine ineceğiz. Zenginlik yalatmanın ardındaki asıl sırrı keşfedeceğiz.
Harika olur. Çoğu insan şeyi sanıyor, hani zenginliği yaratan şey son moda teknoloji sektörlerine veya o an trend olan işlere girmek falan.
Kesinlikle. Yani parlayan neyse hemen oraya koşalım mantığı var.
Doğru ama verilerin bize gösterdiği tablo bambaşka aslında. Zenginliği belirleyen asıl şeyin içinde bulunulan sektörün etiketi falan değil, tamamen kişinin karakteri ve işte o disiplini olduğunu görüyoruz.
Yani şey gibi bu sırf ayağına bir çift Air Jordan marka ayakkabı giydin diye anında harika bir basketbolcu olacağını sanmak gibi bir şey.
Çok iyi bir benzetme oldu bu, evet.
Hani dışarıdan çok karlı görünüyor diye bir sektöre girip sihirli bir şekilde zengin olamıyorsun. Etiketler sana başarıyı falan garanti etmiyor sonuçta.
Kesinlikle etmiyor. Burada önemli olanın sektör değil de dayanıklılık olduğunu gösteren o meşhur kömür madenciliği örneğini düşünelim mesela.
Nasıldı o?
Hani bir dönem kömür madenciliği sektöründeki şahıs şirketlerinin sayısı kısa bir süre içinde 717'den sadece 76'ya düşüyor.
Yok artık, neredeyse onda birine inmiş.
Aynen öyle.
Dışarıdan baksan sektör adeta çöküşte falan dersin. Hemen oradan kaçmak gerek.
Tabii, yani kimse batan bir gemide kalmak istemez haklı olarak.
Peki, o geride kalan 76 şirket nasıl ayakta kalmış?
İşte işin o nasıl kısmı tam burada gizli bence. Trendlere boyun eğmeyen ve o kriz döneminde inatla disiplinini koruyan madenciler paniğe kapılmıyor.
Anladım.
Rakipleri sektörü terk edip böyle ekipmanlarını yok pahasına satarken, bu disiplinli madenciler o terk edilmiş ucuz ekipmanları topluyorlar.
Vay canına. Yani krizi fırsata çeviriyorlar, durumu lehlerine kullanarak.
Aynen öyle. Gereksiz tüm masrafları kısıp sadece temel operasyonlara odaklanıyorlar. Sonuç ne biliyor musun?
Ne oluyor?
Sektör küçülürken bile ortalama 600 bin dolar gibi devasa net karlar elde ediyorlar.
Gerçekten mi? İnanılmaz.
Yani doğru karaktere sahip olanlar o zor zamanları rakiplerin elenmesi için bir fırsata çeviriyor.
Kendi içlerindeki o inatçı disiplinle zenginleşebiliyorlar yani.
Kesinlikle.
Tamam, disiplin ve karakterin gücünü anlıyorum da sana dürüstçe bir itirafta bulunayım.
Tabii dinliyorum.
Kendi işini kurmak kulağa her zaman çok daha riskli gelmez mi? Yani hele ki kurumsal büyük bir şirkette maaşlı çalışmak insana çok daha güvenli hissettiriyor bence.
Kesinlikle öyle hissettiriyor. Ay sonunda ne kadar kazanacağını biliyorsun sonuçta. Rahatsın.
Evet, hani o güvenden vazgeçip bilinmeze atılmak çok korkutucu bir şey.
Çok doğal bir endişe bu. Yani genelde hepimiz zaten küçüklükten beri böyle şartlandırılıyoruz. Ama gel seninle bugün bu risk algısını tamamen tersine çevirelim.
Nasıl yapacağız onu?
Aslında tek bir gelir kaynağına, yani sadece patronuna bağlı olan bir çalışan günün sonunda en büyük riski taşıyan kişidir.
Hah, bak bu çok doğru aslında. Hiç böyle düşünmemiştim.
Düşünsene, işler kötü giderse ve işten çıkarılırsan tüm gelirin anında sıfıra iniyor. Bir günde.
Bitiyor, evet.
Oysa mesela temizlik hizmetleri sunan bir girişimciyi ele alalım. Dışarıdan bakıldığında bu çok sıkıcı ve sıradan bir iş gibi görünebilir.
Kimse parti sohbetlerinde bununla hava atmaz herhalde.
Atmaz, evet. Ama bu kişinin yüzlerce müşterisi, yani yüzlerce farklı gelir kaynağı var. Müşterilerinden beşi falan gitse bile o sistem tıkır tıkır işlemeye devam ediyor.
Çok haklısın. Aslında kurumsal hayatta o güvenli sandığımız maaş, tek bir müşterisi olan bir şirket yönetmek gibi bir şey.
Birebir aynı şey.
Ve o tek müşteri de patronun. Yani seni kovduğu an anında iflas ediyorsun. Gerçekten de temizlik işi yapan biri yüzlerce müşteriye dağıttığı o risk sayesinde çok daha güvende.
Aynen öyle. Yani girişimcilikte cesaret dediğimiz şey hiç korkmamak falan değil aslında.
O korkuyu hissetmene rağmen yüzlerce müşteriye ulaşmak için disiplinle her gün yola devam etmek herhalde.
Tam olarak bu. Hatta çoğu girişimci o güvensizlik korkusunu her gün hisseder.
Evet, kolay değil sonuçta.
Ancak bununla başa çıkmayı öğrenerek güçlenirler. Ve başkalarının kurallarına göre oynamak yerine kendi başarı standartlarını kendileri belirlerler.
Belki de hepimizin kariyerimize şöyle bir dışarıdan bakıp onu yeniden değerlendirme vakti gelmiştir o zaman.
Bence de geldi.
Yani kendimizi sadece o janjanlı kartvizitlerde yazan ünvanlar veya içinde bulunduğumuz sektör üzerinden tanımlamayı bırakmamız lazım.
Hı hı.
Ne kadar esnek olduğumuza veya ne kadar disiplinli çalıştığımıza odaklanmalıyız. Kendi standartlarımızı ne kadar belirleyebiliyoruz asıl mesele bu sanırım.
Çok doğru bir noktaya değindin. Her şeyini geride bırakmak zorunda kalmış mülteci bir iş insanının o çarpıcı sözü aslında konuştuğumuz bu durumu bence mükemmel bir şekilde özetliyor.
Neydi o söz?
İşinizi veya fabrikanızı elinizden alabilirler ama zekanızı asla alamazlar.
Vay canına. Gerçekten çok güçlü bir ifade.
Öyle. Hükümetler değişebilir, şirketler batabilir, ekipmanlara el konulabilir ama sahip olduğun asıl sermaye sensin.
İnsanı gerçekten derin derin düşünmeye itiyor bu.
Kesinlikle. Yani eğer asıl sarsılmaz servetimiz, zihnimiz ve karakterimizse neden her gün bankadaki paramızı korumak için harcadığımız o muazzam enerjiyi kendi entelektüel sermayemizi büyütmek için harcamıyoruz?